Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde bir eteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırtlık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin sonlarına geldik. Bu hafta onu konuşacağız, onu konuşmayı düşünüyoruz Güray hocamızla değerli dinleyicilerimiz. Batı seferlerine ilişkin stratejileri soracağım hocam size. Doğu seferleri var, önemli. Ama onun hep öncesinde yaptığımız gibi soruları için, yorumları için ve kitap armağanımız için telefon numaralarımızı hatırlatalım Güray hocam dinleyicilerimize. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz demeden önce Türk Tarih Kurumumuzun 29 Ekim için etkinlikleri vardı. Önümüzde 10 Kasım gibi önemli bir tarih daha var. Farklı etkinlikler herhalde söz konusu.
Evet, bu haftalarda etkinliklerimiz oldukça artmış bulunuyor. Türk Tarih Kurumu olarak yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere çeşitli anma etkinlikleri düzenliyoruz. Bir tanesi bu hafta Gürcistan'da gerçekleştiriliyor. 19 Mayıs Üniversitesi, Trabzon Katü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Gürcistan'dan Guri Devlet Üniversitesi işbirliğinde oradaki gerek devlet misyonları gerekse akademik bilim insanları bir araya gelerek tarih kültür konularında şu anda toplantılarını sürdürüyorlar. Türk Tarih Kurumu da bu toplantıya ana ev sahibi niteliğinde destek veriyor, ana ortak olarak, paydaş olarak. İkili devlet kültürel arası ilişkiler açısından, devletler arası ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesi açısından önem taşıyor bizim tarih etkinliklerimiz. Daha önce Trabzon'da yapılmıştı birincisi. Bu sene de Tiflis'te yapılıyor, Gürcistan'da Guri Devlet Üniversitesi ile. Şu anda da etkinlikler devam ediyor. Bir ikinci etkinliğimiz işte önümüzdeki hafta 10 Kasım anma etkinliği şeklinde Atatürk sergilerimiz var. Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun kurucusu, müessisi olarak bizim çok önem verdiğimiz özel etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre Kültür Merkezi'nde bir sergimiz ve aynı zamanda da 10 Kasım haftası dolayısıyla Reisi Cumhurumuzun da katılımıyla 10 Kasım anma toplantısı yapılıyor. Yüksek Kurum eşliğinde, yani Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun organizesinde Türk Tarih Kurumu'nun da bu etkinliğe özellikle fotoğraf ve arşiviyle destek verdiğini belirtelim. Bir başka etkinliğimiz Almanya'da gerçekleştiriliyor. 8-11 Kasım tarihleri arasında Almanya'daki Würzburg şehrindeki üniversitede Türkiye ile Almanya arasındaki Birinci Dünya Savaşı ittifak ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonu anlaşmalar adıyla bir etkinlik düzenleniyor. Oradaki etkinliğe de yaklaşık 20 bilim insanıyla
hocam sempozyum
uzmanımızla katılıyoruz. Bir uluslararası sempozyum,
evet,
niteliğinde sergiler de var. Bir başka etkinliğimiz 20 Kasım 24 Kasım tarihleri arasında Polonya Varşova'da yine Birinci Dünya Savaşı anma etkinlikleri kapsamında yapılıyor. Orada da bir dizi anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla bir dizi etkinliklere desteğimiz oldu Türkiye'de de. Yine önümüzdeki haftalarda Hamidoğulları Beyliği sempozyumu yapılıyor bu haftadan itibaren. Birçok yurt içinde de etkinliklerimiz devam ediyor. Kasım ayı içerisinde Anadolu Kadınları Teşkilatı anma etkinlikleri, Bağcıyan Rum toplantısı, İstanbul Fatih'te Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un kümbetinin önündeki meydanda bir sergiyle ikincisi düzenlenecek bir anma etkinliğimiz var. Orada da bir sergimiz olacak. Hocam birçok etkinliğimiz devam ediyor.
Bağcıyan Rum konusunun da siz bizim radyomuzda, Türkiye'nin Ses Radyosu'nda ne kadar önemli fakat çok da gündeme gelmemiş bir konu olduğunu da aktarmıştınız. Şimdi Gray Hocam, bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Moğolların Gizli Tarihi adlı bir eseri hediye ediyoruz. Moğolların Gizli Tarihi adlı eser çok önemli bir Türk tarihi kaynak eseridir. Profesör Doktor Ahmet Temir tarafından çevirisi yapılan bu eserin 5. tıpkı basımı yayınlanıyor. 1240 tarihinde yazılmış olan eser Türk Tarih Kurumu tarafından 5. baskısı 2016 yılında yapılmıştır. Ve Moğolların özellikle Cengiz Han'ın faaliyetlerini anlatan 1. derecede önemli bir eserdir. Tarihli dinleyicimize bu çok değerli eseri hediye ediyoruz. Reşidettin'in, tarihçi Reşidettin'in eseri gerçekten de okumaya değer bir eser. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Hocam bu konu üzerine başka, bu çok önemli bir tarihi zaten kaynak niteliği taşıyor. Asya'nın bilinmeyen, iç Asya'nın bilinmeyen tarihi gibi sanki daha farklı çalışmalar da galiba göre hocamlar konu üzerine.
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından Rene Guresse'nin Stepler İmparatorluğu ismiyle Cengiz Han Devleti'ni anlatan büyük bir eserimiz daha var. Ve birçok çeviri çalışmalar var. Telif eserler de var. Kazım Yaşar Kopraman'ın Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler adlı kitabı Bartolt'tan çeviridir. Yine Orta Asya Türk Tarihi üzerine Ahmet Taşal şu anda da henüz çalışmalarını devam ettiren bir akademisyen meslektaşımız İstanbul şehrinde çalışmalarını Orta Asya'ya sürekli gidip gelerek sahada da yürüten bir araştırmacıdır. Ahmet Taşal Hoca'nın da birçok eseri kurumumuzdan yayınlanmış bulunuyor. Orta Asya Türk Tarihi hakkında gerçekten dünya çapında çalışmalar yapmakta olduğumuzu ve devam ettiğimizi de belirtmek isterim. Yeni çalışmalar yürütüyoruz. 4 ciltlik bir Orta Asya Türk Tarihi kitabının Türkiye'ye kazandırılması için, yani ansiklopedik bir eser, çalışmalarımız başladı ve çeviri çalışmaları tamamlandığında bunu da paylaşacağız. Çok önemli bir Orta Asya Türk Tarihi eseri 4 cilt olarak hazırlanmıştır.
Hocam ne zamana yetişmesi planlandı? Bu önemli.
Önümüzdeki yıl 2019 yılı tamamlanması planlanmakta. Yetişebilirse planlandığı gibi olacaktır diye düşünüyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Moğolların Gizli Tarihi çok gerçekten önemli bir kitap. Yapmanız gereken şey basit: 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız ve elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Dedikten sonra Gürey Hocam, şimdi Kanuni Sultan Süleyman Han dönemi Osmanlı Devleti'nin, Cihan Devleti Osmanlı'nın son derece önemli bir dönemi. 3 hafta 4 hafta civarında Gürey Hocamız konuya ilişkin bizi bilgilendirdi. Yavaş yavaş eğer hocam toparlayabilirsek bu programda sarkarsa önümüzdeki hafta toparlamaya çalışacağız Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini. Batı politikasını anlattı Gürey Hocamız daha önceki programlarda bize. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın tahta çıkışını anlattı. Gerçekleştirdiği reformları özellikle vurguladı. Devlet yapısında niteliksel olmasa da bazı önemli değişiklikler yaptığını anlattı. Batı seferlerini az önce dediğim gibi söyledi. Hocam Batı seferlerinde benim merak ettiğim, diğer daha önceki Türk tarihinde Türk hakanlıklarının, devletlerinin yaptığı seferlerden stratejik olarak farkları var mı? Yoksa aynı strateji doğrultusunda mı gitmiş Kanuni Sultan Süleyman Han? İkincisi Doğu seferleri. Doğu seferleri de çok bilinmiyor Gürey Hocam. Buyurunuz.
Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han'ı dinleyicilerimizin daha iyi tanımaları açısından kısaca bir tekrar hatırlatmamızda yarar var bazı bilgileri. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarıdır. 46 yıl hükümdarlık yapmıştır. Doğum tarihi 1494 yılıdır. Vefatı 1566 yılıdır. 71 yaşında Zigetvar kuşatması sırasında Macaristan içlerinde şehit olmuştur. Onun bu 46 yıllık hükümdarlığının 11 yıla yakını, yani 10,5 yıla yaklaşık olarak sefer sırasında sahada, askeri sahada geçmiştir. Yani at sırtında diyoruz kaba tabirle. 10 yılı aşkın bir süre at sırtında doğuda ve batıda birçok sefere katılmıştır. Tahta geçmiş olduğu sırada 25 yaşındadır ve babasının tek oğludur. Yavuz Sultan Selim Han'ın aniden rahatsızlanarak vefat etmesi üzerine tahta geçmiştir. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han babasından 6,5 milyon kilometre kare bir toprak devralmıştır. Devletin, kendisi evet, vefat hocam. Ettiğinde ülkenin genişliği, arazi ve toprak coğrafya genişliği açısından hüküm ettiği saha 14,5 milyon metrekare olarak değerlendirilmektedir. Ve tarih kaynaklarımız da bize bu bilgiyi verebilmektedir. Ve ülkeyi 2'nin üzerinde bir oranda katlamıştır. Yani coğrafya olarak büyütmüştür. Büyüttüğü sahaları hemen sıralayalım. Nerelere kadar genişletmiştir? Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Onu da hemen sıralayabiliriz. Başta Akdeniz adalarının birçoğu, Kıbrıs adası hariç olmak üzere, Malta ve Kıbrıs hariç ele geçirilmiş. Macaristan, Viyana ünlerine kadar, Avusturya'ya kadar olan saha, Erdel başta olmak üzere, bugünkü Güney Adriyatik kıyılarına kadar, yine Galicia bölgesi ele geçirilmiştir, fethedilmiştir. Afrika'da Cezayir, Tunus bölgesi fethedilmiştir. Yine doğuda ise bugünkü Azerbaycan diyebildiğimiz Erivan, Ermenistan sınırları içerisindeki Revan, Erivan ve Tebriz, Güney Azerbaycan bölgesi İran sınırları içerisinde ve Irak bütünüyle ele geçirilmiştir. Yani bütün Doğu Anadolu'nun ötesinde İran'ın yarısından bahsediyoruz. Kafkasya bölgesi ve Karadeniz kuzeyi tamamıyla ele geçirilmiştir. Karadeniz'deki irili ufaklı bazı adalar, limanlar da tamamlanmıştır. Aslında bu bölgeler daha önceden de Yavuz Sultan Selim Han'dan öncesinde de fethedilmeye çalışılmıştı. Mesela Kanuni'nin fethettiği kritik bazı yerler var. Daha önce 3 defa kuşatılmış olan Belgrad, Sırbistan bölgesi, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında fethedilmiştir. Halbuki Belgrad, Fatih zamanında, 2. Beyazıt Han zamanında 3 defa kuşatılmıştı birbiri ardınca ve alınamamıştı. Kanuni Sultan Süleyman Han, Batı politikasında özellikle çok daha ileri giderek Viyana ünlerine dayanmıştır. Ve tabii ki Avrupa iç dengelerini sarsacak derecede büyük bir etki yapmıştır. Ayrıca şunu da ifade edelim. Avrupa'daki askeri birlikler bozulmuştur. Kendisinin politikalarında gerçekten bu noktada başarılı olduğunu değerlendirebiliriz bir tarihçi nazarıyla, bakışıyla. Bu açıkça görülüyor.
Hocam
tabii eskiden gelen bir geleneği de devam ettiriyor. Yani batıya doğru yayılma, fetih politikası Kanuni'nin esas politikasıdır. Ve zor durumda kalmadığı sürece doğuya dönmemiştir. Zor durumda kaldığı zamanlarda mecburen doğu seferlerine çıkmak durumunda kaldığını görüyoruz.
Doğuya kaç sefer var hocam?
3 sefer var Kanuni'nin doğuya. 1534 tarihinde, 1548 ve 1553 tarihinde yapmış olduğu sefer var. 1555 tarihindeki son anlaşmayla birlikte de, Amasya anlaşmasıyla doğu politikasını da netleştirmiştir. Ve sınırlarını da az önce çizdiğimiz sınırlara ulaştırmıştır.
Hocam kimlerin üzerine sefer?
Sefer o dönemde Safeviler üzerinedir. Safevilerin başında Şah Tahmasp adında bir sultan hükümdar
Şah İsmail'den,
İsmail'den sonra yerine geçmiştir.
Hocam bu da çok ilginç bir durum. Babası Yavuz Sultan Selim Han Şah İsmail'le mücadele halindeydi.
Evet.
Ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han.
Evet. Aynı politikaları Kanuni de babalarının, dedelerinin politikasını da devam ettirdi. Büyük oranda değişiklikler var mı? Evet var. Bunları da ifade edelim. Örneğin Yavuz Sultan Selim Han Batı ile olan münasebetlerde, ticari anlaşmalarda sınırlar koymuştu, hadler getirmişti. O gümrük anlaşmalarında ve ticaret anlaşmalarında daha serbest bir politikayı tercih etti Kanuni Sultan Süleyman Han. Bu çerçevede işte Fransuva ile yapmış olduğu, daha doğrusu Veziri İbrahim Paşa'nın yapmış olduğu anlaşma, bugüne kadar ismi çok meşhur olarak bilinen ve Lozan Anlaşması'nda kaldırılan kapitülasyon anlaşması, bir diğer deyişle imtiyazların Fransa'ya verilmesiyle ilgili anlaşma. Aslında imtiyazlar sadece Fransa'ya verilmemiştir. Daha önceden de farklı imtiyaz anlaşmaları Osmanlı Devleti'nde vardı. Selçuklu Devleti'nde de buna benzer anlaşmalar vardır. Ancak bu anlaşmanın bir özelliği var. Çok farklı, özel, kapsamlı bir anlaşmadır. Vergi alınmaması, yabancı tacirlerden gümrük vergisi ve dahili vergilerin alınmaması ticaret açısından çok istisnai bir durumdu. Ve Fransa bu anlaşmayla diğer devletlerden ayrılıyor. Büyük Şarlman, Şarken İmparatorluğu parçalanıyordu. Kanuni'nin politikalarına çok uygun bu. Çünkü Kanuni'nin Avrupa'daki birinci derecede sıcak temas bölgesi Avusturya üzerinden Roma Cermen İmparatorluğu'dur. Roma Cermen İmparatorluğu'nu parçalayacak bir hamle yapmıştır ve başarılı da olmuştur. Kendisiyle sürekli savaş halinde bulunan 5. Karl Quint bu anlamda birinci derecede rakip idi. Erdel Bey'i iken Macaristan Kralı yapmış olduğu Jan Zapolya aynı zamanda Kanuni tarafını tercih ediyordu. Ancak onun rakibi olan Ferdinand 5. Karl'ın kardeşidir ve Roma Cermen İmparatorluğu'nun kardeşidir. Oysa Fransuva Roma Cermen İmparatorluğu'na muhalif bir geleneği temsil ediyordu. Ve Avrupa içerisindeki askeri siyasi birliğin parçalanması anlamında çok akıllıca stratejik bir hamle yaptığını değerlendirmemiz gerekir. Uzun vadede tarihçilerimiz bunu yanlış yapmıştır vesaire gibi aykırı değerlendirmeler yapanlar.
Hocam biraz romantik bir evet yaklaşım.
Bu realist baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman Han'ın matematiksel bir yaklaşımla hesaplar yaptığını, stratejik bir akıl kullandığını, hayalci olmadığını söyleyebiliriz. Gerçekten de o hayal kurarak seferlere çıkmamıştır. Seferlerinin de tamamına yakınında başarılı olmuştur, zafer kazanmıştır. Bu anlamda politikalarında isabet kaydettiğini söyleyebiliriz. Ancak şunu söyleyelim, kar amacıyla, ganimet ve yağma amacıyla sefer yapmamıştır. O mazlumların sığınağı ve aynı zamanda gerçekten de haksızlıklara karşı savaş veren bir dünya hükümdarlığını hedefleyen ideal bir hükümdar karakterine uygun düşmektedir. Şair ruhlu bir insan Kanuni, Muhibbi Divanı var, kendi mahlasıdır Muhibbi ve onun yazmış olduğu bu divan gerçekten onun ince ruhlu halini bize sunuyor. İnce kalpli, his sahibi bir insan.
Diyelim Güray Hocam, virgül evet. Atalım ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şöyle bir ifade vardır. Ne derece katılırsınız bilmiyorum ama milletler gücünü kendi tarihlerinden ve tarih bilinçlerinden alır şeklinde. Az önce aktardığınız Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Avrupa'da geliştirdiği politikalar kendisinden yüzyıllar önce yaşamış olan Atilla Kağan'ın politikalarıyla sanki örtüşüyor gibi Güray hocam.
Tabii Atilla'nın politikalarına baktığımızda gerçekten de Avrupa içerisinde askeri gücünü rakiplerine kabul ettirmek üzerine kuruludur. Ancak kabul ettirdiği tarafı da tamamen yok etmiyor. Yerine göre onu kendisine itaatle yeterli buluyor ve vergiye bağlıyor. Yani şunu söylemek istiyoruz. O çok zalimane hareketle düşmanlarını yok edip yerine kendisi konmaya çalışan bir gaddar, vahşi bir kavmin lideri değil. Tam aksine bozkırlı bir medeniyetten gelerek bozkırlı medeni yaşayışın anlayışını temsil ederek rakiplerine karşı askeri üstünlüğünü sağladıktan sonra belli anlaşma şartlarıyla kendisine bağlıyordu. Oysa Kanuni'ye baktığımız zaman o Kanuni'de de aslında üstünlük sağladığı toplumlara ve devletlere sadece kendisine bağlı olacak bazı şartlar öne sürmüştür. Mesela Mohaç Savaşı'nda Kanuni Sultan Süleyman Han Macaristan Kralı Lajos'a karşı zafer kazandıktan sonra şartlarına baktığımız zaman Ferdinand'ın bağlılığını istemiştir bir süre sonra. Ferdinand sadece kendisine itaat edecekti. Askeri yardımda bulunacaktı. Yerine göre taleplerini karşılayacaktı. Ve Kanuni aslında şunu da istiyor. Himaye, sadece Avusturya bölgesinin himayesi, Macaristan bölgesinin doğrudan bağlanması ama Avusturya bölgesinin de kendisine himaye ile Ferdinand'ın bağlanmasını istiyordu. Kısacası o Roma-Cermen askeri ve siyasi birliğini parçalayacak politika gidiyordu. Yani 5. Karl'a bağlı olmayacaksın, bana bağlı olacaksın şeklinde anlaşma maddesi ileri sürdüğünü görüyoruz. Böylece biz Avrupa işlerinde zafer kazandıktan sonra Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki krallıklarla ayrı ayrı anlaşmalar yapan Kanuni'nin 1535 tarihli anlaşmalar içerisinde biz sadece Fransa'yı biliyoruz ama şu 3 anlaşmayı da gözden kaçırmamalıyız. Papalıkla, İskoçya'yla ve İngiltere'yle ayrı ayrı anlaşmalar yaptırmıştır. Bunu da belirtmemizde yarar var. Yani aynı zamanda Ferdinand'la ve 5. Karl ile de anlaşmalar yaptığını görüyoruz. Özellikle 1529 tarihinde Viyana kuşatmasından sonra Ferdinand'ın kendisi anlaşmak için büyük bir elçilik heyetini İstanbul'a göndermiştir. Ve bu elçilik heyeti Avusturya namına, 5. Karl namına yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu adına Kanuni Sultan Süleyman Han'dan himaye talep etmiştir. Böylece biz Avrupa ile olan ilişkilerinde askeri gücünü kabul ettirdikten sonra Viyana'yı almış almamış derdine düşmüyor. Fatih gibi akıllıca politikalar uyguluyor Kanuni Sultan Süleyman'da. İstediklerini aldıktan sonra Viyana kuşatmasının kalenin ele geçirilmemesine rağmen hedeflerine ulaştığını düşünüyor. Halbuki Viyana kuşatmasında bildiğimiz gibi kış ayları yaklaşmış ve Osmanlı ordusu 14 bin şehit vermişti. Kanuni gerek ordunun vermiş olduğu bu zayiattan ve yorgunluğundan dolayı gerekse Avrupa'nın yeterince gözünün korktuğunu düşünmesinden dolayı seferden vazgeçmişti. Ve nitekim bunu da başardığını görüyoruz. Çünkü Viyana kuşatmasından sonra İstanbul'a gelen elçilik heyetleri kendileri barış anlaşmalarını istiyorlardı ve Osmanlı Devleti ile gerek ticari anlamda gerek başka açılardan çeşitli anlaşmalar yapmak istiyorlardı. Sonuçta insanlar karşılıklı olarak refah isterler, ticaret isterler ve huzur isterler. Bundan dolayı da her zaman savaş istenilen bir şey değildir. Aslında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da barışı her zaman tercih eden, toplumların barışı içinde çalışan bir imparator ya da hükümdar olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki şunu da söyleyelim, yeni bir tabir var. Pax Romana gibi Pax Ottomana tabiri. Pax Ottomana ne demektir? Osmanlı barışı. Yani Osmanlı Devleti'nin gerek Avrupa'da gerek Asya'da gerekse Akdeniz, Karadeniz gibi büyük iç deniz sahalarında kendi anlaşma prensiplerini ve barış politikalarını, barış ilkelerini kendisinden daha küçük olan devletlere, liderlere kabul ettirdiği bir dönem. İşte bu Pax Ottomana tabiri, Osmanlı barışı tabiri Kanuni dönemine tıpatıp uymaktadır ve temsil etmektedir. Bu bakımdan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bir barış lideri olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam, Prusyalı General Clausewitz'in ilkesi artık genel kabul görmüş bir ilke. Savaş diplomasinin farklı araçlarla devamıdır der. Yani sonuçta diplomasiye vurgu yapar. Şu ana kadar söylediklerinizden eğer bu ülkeye de katılıyorsanız, temel bir gerçeklik olarak kabul ediyorsanız Güray Hocam, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin magazinel yaklaşımına bir savaşlar tarihi olduğu izlenimini nasıl değerlendireceksiniz? Ve dış politikadaki açılımlarını, dış politik yaklaşımlarını biraz daha ayrıntılı anlatırsanız neler söyleyebilirsiniz Gürel Hocam?
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın belli başlı yapmış olduğu büyük savaşları bahsettiğimizde aslında savaş çok arizi bir durumdur Kanuni'nin hayatında. Sefere çıkmıştır ama karşısına düşman çıkmamıştır, ordu çıkmamıştır çoğunlukla. Bunu da varsaymamız gerekiyor. Mesela Doğu seferlerine gerek İbrahim Paşa'yı gönderdiği dönemde gerekse kendisinin bizzat sefere katıldığı zamanlarda karşısına çıkan bir düzenli ordu yoktur. Şah Tahmasp her defasında kaçmıştır. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han 5 defa doğuya ordu gönderdi. 3'ünde başında gitti. Ama karşısına çıkmış bir ordu yok. Bu neyi gösteriyor? O kadar büyük bir güç ki artık barışı sağlamak üzere gidiyor gittiği sahaya ve düşman belki kısa küçük akın taarruzlarıyla, vurkaç saldırılarıyla geri çekilmek zorunda kalıyor. Şah Tahmasp Kanuni'nin mektuplarına rağmen, karşıma çık önerilerine rağmen, tahrik edici mektuplarına rağmen davetine katılmamış, karşısına bir orduyla çıkmamış ve Tebriz'e, Tiflis'e, İran'ın çeşitli şehirlerine uğramış olan Kanuni karşısında bir Safevi ordusu görememiştir. Bu gerçekten anlamlı. Doğu'da bir savaş yok böyle baktığımızda. Sefere gitmiş ama Kanuni barışı sağlamak, huzuru sağlamak, kanunname yayınlamak, bazı sorunları da yerinde tespit edip orada çözmek için. Yani mahkemesiyle gidiyor, sarayıyla gidiyor, teşkilatıyla gidiyor ordu ve devlet gidiyor aslında. İran'da ve Irak'ta aynı zamanda toprak düzenini sağlayacak kanunlar yayınlıyor. Tahrir defterlerinin yazılmasını emrediyor vesaire, tapuların çıkarılmasını emrediyor. Bunların hepsi bir mesele, idari bir mesele aynı zamanda ve bir düzen sağlamak üzere gidiyor. Yine Avrupa'ya baktığımız zaman...
Hocam devlet düzenini sağlıyor orada.
Yani. Evet, yani Balkanlar'da sürekli bir karmaşıklık var. Protestanı, Yahudisi, işte Anglikanına kadar Avrupa işlerindeki konulara artık 16. yüzyılda çeşitli mezheplerin de ortaya çıktığı Avrupa'daki reform savaşları çağında Kanuni müdahale ediyor. Avrupa'da 1540'lı 50'li yıllarda gerek Macaristan gerek Avusturya, Sırbistan sahasında reform savaşları da var. Reform hareketleri başlamıştır. Ve Macaristan'da sürekli olarak Kanuni'nin divanına gelen şikayetlere baktığımız zaman bir mezhep savaşı meselesi vardır. Kiliseler birbirine düşmüştür. Arabulucu olarak Kanuni Sultan Süleyman Han'ın adaletnameleri, fermanları ve paşaları devreye girmiştir. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Yani bir düzen sağlayıcı. Oradaki yerli unsurlarla Türklerin arasındaki münasebetlerde ya da yerli unsurlar arasındaki çeşitli dini, etnik veya siyasi askeri sorunlarda düzeni sağlayan, kanunu koyan ve kanunu uygularken emredici olan bir üst çatı güç gerekiyordu. İşte bu da Kanuni'nin önerisiyle oraya atamış olduğu paşalar, beyler, beyleri, vezirler olmuştur. Özellikle bu din paşaları vezirlik payesine denk sayılmıştır. Bunu da hemen belirtelim. Bu din neresidir? Macaristan'ın o zamanki başkenti Budapeşte bugünkü anlamda. Budin Paşası vezir payesine denk sayılırdı ve divanda ayrıcalıklı görüşme hakkına sahipti. Yani ayrıca dinlenirdi. Macaristan o kadar önemsenen bir bölge. Mohaç Savaşı'ndan sonra bu konu böyle ele alınmıştır. Avrupa'daki iç meselelere adaletnameleriyle, fermanlarıyla ve çeşitli buyruklarıyla, buyruldularıyla çözüm üreten bir Osmanlı devlet düzeni, kanun düzeni var. Bundan dolayı da biz Kanuni'ye askeri gücünden dolayı muhteşem Kanuni, Süleyman, muhteşem Süleyman, kanunlarından dolayı da Kanuni lakabının verildiğini görüyoruz. Gerek doğuda gerekse batıda yapmış olduğu şey kanunu, hukuku öne çıkaran bir devlet düzeni sağlamak.
Yani sonuç itibariyle
idari kanunlardır.
Düzen yani hocam, tabii, düzen sağlıyor.
Düzen sağlıyor. Bir devlet düzeni sağlıyor ve toplumların istediği de bu zaten. Bir düzen olsun, barış olsun, huzur olsun, güvenlik olsun, askeri anlamda üst düzey bir koruma sağlansın ki insanlar kendi hayatlarını, varlıklarını sürdürebilsinler, huzur içerisinde yaşayabilsinler. Başka bir talepleri yok. Özgürlüklerini de yaşayabilsinler, dinlerini de yaşayabilsinler. Her anlamda bir devlet düzeni bunun garantörüdür. Ve Osmanlı Devleti bir barış getiriyor aslında bu yönüyle baktığımız zaman.
Peki hocam, Anadolu'ya döndüğümüzde Kanuni'nin dış politika yaklaşımları, gücü, devlet gücünü oralarda hissettirmesinin dışında Anadolu'nun işlerine baktığımızda bu Celali isyanları ya da Türkmen isyanları adıyla anılan isyanlar bu tarih itibariyle başlamış mıdır Gürel Hocam?
Celali isyanları henüz tam başlamış değil ama ilk örneklerinin başladığını söyleyebiliriz. Aslında bazı örnekler var. Kalenderoğlu isyanı bunlardan birisidir. Ve Anadolu'nun içlerinde başlayan bu isyan dolayısıyla Anadolu'ya sefer yapmak zorunda, ordu göndermek zorunda kalmıştır Kanuni. Diğer isyanlar ise henüz Celali isyanlarının ön ayakları, ön sesleri değerlendirilebilir mi? 17. yüzyıldır Celali isyanları daha çok. 1595 yılındaki Haçova Savaşı'ndan sonra Timarlı sipahilerin arazilerinin ellerinden alınması üzerine pek çok Timarlı sipahi bey gerek Anadolu'da gerekse Balkanlar'da isyancı duruma, asi konumuna düşmüştür. Çünkü bunlar savaştan geçim yapan erlerdir. Başka bir dirlikleri yoktur. O bakımdan isyan çoğalmıştır. Gerek arazi sahibi olan bu timar sipahi beyleri gerekse bunların altındaki halkın fakirleşmesi de fakirliğin artması da temel sebeplerden birisidir. Bunlar silahlı kuvvetlerdir aynı zamanda. Yani hocam, savaşmasını bilen 70 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Sadece Balkanlar'daki bir timarlı sipahi beyinin emrinde 70 bin kişilik asker var. Diğerlerini saymıyorum. Çünkü Anadolu'da Abazaoğulları var. Abaza Paşaların emrindeki timarlı sipahiler Ankara'yı kasıp kavurmuştur. Özellikle 17. yüzyılın başlarında Ankara'nın defaatle yakılmasına sebep olanlar Ankara'daki timarlı sipahi beylerdir. Yani Abaza Mehmet Paşa, Abaza Ahmet Paşa bunların vaktiyle timarlı beyleriydi. Osmanlı Devleti timar beylerini yer yer isyandan alıkoymak için paşalık payesiyle ödüllendirmiş, kapı kulu yapmıştır 17. yüzyılda. Bu da çözüm olmamıştır. Çünkü bu defa da Yeniçeriler kendilerinin içine sonradan sokulmuş olan bu timarlı sipahi isyancı beylerini kabullenememişlerdir. Aralarında çeşitli rekabet ve sürtüşme diyebileceğimiz mücadeleler başlamıştır. Devlette bu anlamda bir toprak paylaşım meselesi de ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Tabii Mohaç Savaşı'nı evet. Sormuştun. O kısmı
evet hocam,
özellikle atlamamamız lazım. Mohaç Savaşı'nda Osmanlı ordusunun en hareketli kollarını Timarlı Sipahi Akıncı Beyleri oluşturuyordu. Merkez kolunun içerisinde baktığımız zaman Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yapmış olduğu askeri harekatın 150 bin kişilik bir Macar ordusunu kuşatma harekatı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Mohaç Ovası'nda 150 bin kişi Macar ordusu, 100 bin civarında Osmanlı ordusu var. Osmanlı ordusunun en üstün tarafı ateşli silahlarının menzil açısından çok gelişmiş bulunması ve Macarlarda Osmanlı silahının olmaması.
Yani bilim ve bilgiye geldik hocam.
Bilim ve teknolojiyle Mohaç Savaşı kazanılmıştır. Aynı zamanda da askeri taktik üstünlüğü de söz konusudur. Osmanlı taktiğini Macar taktiği tanımamaktadır ve farklı bir taktik olarak, yani Macarların haberinin olmadığı, ilk kez karşılaştığı bir askeri taktik uygulanmıştır. Baktığımızda Macar ordusunun süvari kuvvetlerinin, zırhlı süvari kuvvetlerinin bütün gücüyle Osmanlı ordusunu ikiye bölecek şekilde hareket etmesi ve saldırıya geçmesi üzerine Osmanlı Rumeli Akıncı birliklerinin başta Malkoçoğlu Bali Bey olmak üzere İbrahim Paşa, Vezir İbrahim Paşa ki Haso'da başıydı Kanuni'nin, orduyu ikiye ayırmışlar ve sağ ve sol kanatları ayırarak Macarların hücumuna yol açmışlar. Ancak çok hızlı bir harekat ile Macar ordusunu arkadan da kuşatmak suretiyle çember içine almışlardır. Ve
hocam Macarlar o esnada Mira Kefalon Savaşı'ndan bir haber miydi acaba? Çünkü anlattığınız örnek tamamen Mira Kefalon'da Türk ordusunun kullandığı taktiği.
Bu bir klasik olarak Turan taktiği dediğimiz çevirme hilal taktiği şeklinde adlandırılmakta. Tarihçilerimiz tarafından bir kuşatma manevrası söz konusudur. Anadolu askeriyle karşılaşan Macar ordusu ve kralı birdenbire Osmanlı topçularını da karşısında görmüştür ve top atışlarıyla Macar ordusu arasında büyük bir bozgun, dağınıklık ve birdenbire de kuşatılmışlık içerisinde kaldıklarını görünce evet, ki Anadolu askeri de kuşatma harekatına katılmıştır ve bir imha savaşına dönüşmüştür. 2 saatte bitmiştir Macar ordusu ve 150 bin kişilik bir ordu gerçekten ciddi bir ordu rakamıdır.
Güray Hocam, programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimizden mesajlarımız var her hafta olduğu gibi, onları paylaşalım. Ve de şimdiden de söyleyelim, hocamız eksik gördüğü yerleri tespit ederse önümüzdeki hafta Kanuni Sultan Süleyman dönemine tekrar dönebiliriz. bitirmeyi düşünüyoruz. Şimdi Gürel Hocam, Almanya'dan aramış Osman Öztürk adlı dinleyicimiz bugün bizden kitap kazandı. Daha önce de aramış, bizi ancak telefonumuzu düşürememiş. İlk kez ulaşıyor bugün bizlere. Şöyle demiş: düzenli olarak programınızı dinliyorum. Tarihe ilgim büyük. Oğlum da tarih mezunu. Her hafta programı dinleyerek yeni şeyler öğreniyorum. Bu program için teşekkür ediyorum demiş. Biz dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
Biz de çok selam söylüyoruz Osman Bey'e ve oğluna, ailecek selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel bir kitabı da hediye ediyoruz.
Güle güle okusun Moğolların Gizli Tarihi. Önemli bir kitap. Kitaplığında da bulunsun Osman Öztürk adlı dinleyicimizin. Hocam, bir başka dinleyicimiz Seyfullah Kostak Slovakya'dan bizi arıyor, ulaşıyor. Selamlarını, saygılarını iletmiş. Biz de selamlıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz kendisine.
Evet, biz de selam gönderiyoruz Seyfullah Bey'e. Selamlar.
Hocam, Veysel Kavak Almanya'dan aramış. O da bu dinleyicimiz de bizi ilk kez arayan bir dinleyicimiz. Kitap kazanma şansı var hocam dinleyicimizin. Bizi aramaya devam etsin. Belki önümüzdeki hafta.
Evet, gelecek haftada daha güzel eserlerle karşılaşacaklar.
Ve diğer bizim sürekli dinleyicilerimiz, Suudi Arabistan'dan Sayın Mehmet Uslu'nun, Almanya'dan Aydın Küpeli'nin de selamları var hocam. Bugün de bizleri yalnız bırakmadılar.
Sağ olsunlar. Biz de selam iletiyoruz Mehmet Bey'e ve Aydın Bey'e.
Bütün dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ilgileri için. Tekrar tekrar sağ olsunlar, var olsunlar. Bu hafta da veda edelim Güray hocam.
Evet, iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızın dediği gibi haftaya görüşmek umudundayız. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.